Ayrım 17.
Wolfgang Gölü'nü gereksinmiyorum. Dinlenmeyi gereksinmiyorum. Akşam olup da konuşmalar başladığında boğuluyorum. Durumlar geri dönmüyor, yalnızca ima yoluyla yineleniyor. Korkudan boğuluyorum, bir şey yitirmekten korkuyorum. Henüz yitirecek bir şeyim var daha. Her şeyi yitirebilirim. Önemli olan tek şey bu, biliyorum. Bunun adının ne olduğunu biliyorum ve burada, Altemvilerin evinde başka insanlarla oturmaya gücüm yetmiyor. Yatakta kahvaltı etmek hoş bir şey. Göl boyunca koşmak sağlıklı. Sen Wolfgang'a gidip gazete ve sigara almak eğlendirici ve yararsız. Ama bir zaman geldiğinde bütün bu günlerin boşa harcandığını korkunç biçimde duyumsayacağımı bilmek, hayatın kendisi Monzi'deyken bu günleri böyle geçirmekte olduğum için bir dehşet çığlığı atacağımı bilmek. Bu yanlış, asla düzeltilemeyecek. Gece yarısı büyük salona geri dönüyorum ve Atti'nin kitaplığından Pruva'dan Kıç'a, Orsa'ya ve Boca'ya kadar Yelkenci'nin ABC'si adlı kitabı alıyorum. Epey ürkütücü başlıklar. Atti'ye de uymuyor. Bu arada elime denizci düğme atmak, kavela vurmak, donatmak başlıklı bir kitap daha geçti. Sanırım benim için uygun olanı bu. Bu kitap hiçbir ön bilgiyi gerektirmez. Konular aynı sistematik açıklıkla ele alınmıştır. Dolayısıyla Hohenzollern'in düğümünden zincir örgüye değin süs düğümlerinin yapılmasını kolayca anlaşılır biçimde açıklar. Acemiler için kaleme alınmış kolay anlaşılır bir ders kitabından okuyorum. Uyku hapımı aldım. Daha yeni başlayacaksam durumum ne olacak? Ne zaman gidebilirim buradan? Nasıl? Burada kalıp kısa zamanda yelken kullanmayı öğrenebilirdim ama istemiyorum. Gitmek istiyorum. Daha herhangi bir şeye gereksinim duyacağıma inanmıyorum. Yelkenleri rüzgara göre düzenlemenin ne anlama geldiğini bütün bir yaşam için öğrenmem gerektiğine inanmıyorum. Bugüne değin gözlerim okurken kapanmadı hiç. Gözlerim şimdi de kapanmayacak. Eve dönmek zorundayım. Sabahın 5'inde sessizce büyük salona telefonun başına gidiyorum. Antoinette bu telgrafın parasını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Çünkü bu telgraf hakkında hiçbir şey bilmemeli. Telgraf servisi lütfen bekleyin, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin. Bekliyorum, sigara içiyorum ve bekliyorum. Hatta bir tıkırtı duyuluyor, genç ve canlı bir kadın sesi soruyor. Abone numaranız lütfen. Antenvilerin adını ve telefon numarasını çekinerek fısıldıyorum. Hemen arayacaklar. İlk çalmayla birlikte telefonu açıyorum ve evde kimse beni duymasın diye fısıltı halinde konuşuyorum. Doktor Malina, Macar Sokağı 6, Viyana 3. Metin, Viyana'ya acele dönüş yolculuğu için acele telgraf bekliyorum. Stop, yarın akşam geliyorum. Stop, selamlar. Öğleden önce Malina'dan bir telgraf geliyor. Antoinette zamanı olmadığı için ancak üstünkörü şaşırabiliyor. Altemvilerin evindeki durumu en ince ayrıntısına değin öğrenmek isteyen Kristin'le birlikte Salzburg'a gidiyorum. Antoinette tamamen isterik olmuş dediler, diyor. Atti sevimli ve akıllı bir insanmış ama o kadın aklını tamamen başından almış. Yok canım diye karşılık veriyorum. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Aklıma bile gelmedi böyle bir şey düşünmek. Kristin, o tip insanlarla olmayı yeğliyorsan tabii senin bileceğin iş diyor. Biz de seni davet etmekten sevinç duyardık. Biz de gerçekten başını dinleyebilirdin. Son derece sade yaşayan insanlarız. Kendimi otomobilden dışarı bakmaya zorluyorum ve verecek karşılık bulamıyorum. Bak diyorum, Altemvilleri gerçekten de uzun zamandır tanıyorum. Ama hayır, yalnız bundan ötürü değil, onlardan gerçekten hoşlanıyorum. Hayır, hiç de yorucu insanlar değiller. Neden yorucu olsunlar ki? Zorlanıyorum, aşırı zorlanmaktayım bu yolculuk boyunca. Neredeyse ağlamak üzereyim. Salzburg bir türlü görünmek bilmiyor. Yalnızca 15 kilometre, yalnızca 5 kilometre istasyondayız. Kristin birisiyle buluşması gerektiğini, ondan önce de alışveriş yapmak zorunda olduğunu anımsıyor. Sen lütfen git diyorum. Dükkanlar neredeyse kapanacak. Nihayet yalnız kalabiliyorum, vagonumu buluyorum. Bu kadın hep kendisiyle çelişmekte, ben de kendimle çelişkiye düşüyorum. İnsanlar artık hemen hemen hiç tahammül edemediğimi neden anlayamadım şimdiye değin. Bu ne zamandan beri böyle, ne oldu bana? Elimde aşağı yukarı sallanıp duran Eco Homo kitabıyla uyuşmuş gibi Adnan Puçan ve Linz üzerinden yol alıyorum. Malina'nın istasyonda olacağını ümit ediyorum ama kimse yok. Telefon etmem gerek. Gel gelelim istasyonlardan, telefon kabinlerinden ve postanelerden telefon etmekten hoşlanmam. Hele o hücre gibi kabinlerden asla. Bir ara hapiste kalmış olmalıyım herhalde. Çünkü bir kabinden telefon edebilmem olanaksız. Kahvelerden, arkadaş evlerinden de telefon edemiyorum. Telefon edeceğim zaman evde olmalıyım. Yanımda da kimse bulunmamalı. Ancak Malina bulunabilir çünkü konuşulanları dinlemez. Ama bu bir başka konu. Batı Garı'nın bir telefon kabininden yer sıkışıklığından ötürü ecel terleri dökerek telefon ediyorum. Hayır, ne olacaksa burada olmalı. Neredeyse çıldıracağım, bir hücrede olmamalı. Alo, benim. Çok teşekkürler. Ancak saat 6'da Batı Garı'nda. Lütfen gel, yalvarırım, biraz erken çık. Biliyorsun yapamam, belki ancak... O zaman vazgeç, ben başımın çaresine bakarım. Hayır, hayır, ne oldu? Sesin neden öyle geliyor? Lütfen, hiçbir şeyim yok, vazgeç diyorum sana. Meseleyi bu kadar büyütme, bir taksiye atla. O halde bu akşam görüşüyoruz, o halde sen... Evet, bu akşam, mutlaka görüşeceğiz. Malina'nın nöbetçi olduğunu unutmuştum, bir taksiye atlıyorum. Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da içinde öldürüldüğü o lanet olasıca otomobili ve kanlı üniforma ceketini bugün kim görmek isteyebilir ki hala? Malina'nın kitaplarına bakmam gerek bir kez. Graf ve Stift marka binek arabası, ruhsat numarası A3-118, tipi çifte patön karoseri, 4 silindir, 115 mm çap, 140 mm boy, 28/32 beygir gücünde, motor No 287. Arabanın arkası ilk bombalı saldırıda hasara uğramış, arabanın sağ tarafında düşesin ölümüne neden olan kurşunun deliği görülebiliyor. Ön camın sol tarafında 28 Haziran 1914 günü kullanılan Arşidük Fors'u takılı. Elimde Ordu Müzesi'nin kataloğuyla bütün odaları dolaşıyorum. Ev sanki aylardır içinde oturulmamış gibi. Çünkü Malina yalnız başına olduğunda hiçbir yer dağılmaz. Lina sabahları sıkça yalnız çalışabildiğinde beni çağrıştıran her şey kutuların ve dolapların içinde kaybolur, hiç toz havalanmaz, yalnızca benim sayemdedir ki birkaç saate kadar etraf yeniden tozlanıp pislenecek, kitaplar birbirine karışacak, oraya buraya kağıtlar saçılacak. Henüz etrafta hiçbir şey yok. Yolculuğa çıkmazdan önce anneye sen Wolfgang'a gelebilecek posta için bir zarf bırakmıştım. Bir kart olacak bu. Yani özel bir sürpriz değil ama Paris'ten ve Münih'ten gelen mektupların ve kartların yanına bu çekmeceye koyabilmem için bu karta ihtiyacım var yine de. En üstte Viyana'dan yazılıp St. Wolfgang'a gitmiş bir mektup duruyor. Şimdi tek eksiğim Monsi. Telefonun önüne oturuyorum, bekliyorum ve sigara içiyorum. Ivan'ın numarasını çeviriyorum, telefonunu çaldırıyorum. Daha günlerce cevap veremeyecek ve ben daha günlerce ölmüş gibi görünen, giderek ısınan Viyana'da dolaşabilirim ya da burada oturabilirim. Kendimde değilim. Kendim burada değil. Nedir bu? Kendimin olmaması. Burada olmadığında nerede oluyor bu kendim? Bu boşluk hem içimde hem de dışımda. Burada kendim hiçbir yerde yokum. Nereye istersem oturabilirim, eşyalara dokunabilirim. Kaçabildiğim ve yeniden kendimsizlikte yaşayabildiğim için sevinebilirim. Kendim gibi olmayan ülkeme döndüm, sığınabileceğim o engin ülkeme. Malina olmalı telefon eden ama o değil, Ivan. Sen neden orada erişmeye çalıştın? Ansızın oldu, aceleydi, ben de... Bir şey mi oldu? Biz, evet, sana selam söylüyorlar. Orada da hava çok güzeldi, orası. Ama sen hep, ama eğer sen mutlaka... Yazık olduğu doğru ama ne yazık ki. Kapatmam gerek, şimdi neredeyse. Bana bir kart henüz yazmadınsa o halde... Sana Macar Sokağı'na yazacağım, hayır mutlaka. O kadar da önemli değil ama yazabilirsen o zaman. Tabii ki yazabilirim. Sen kendine dikkat et. Sakın. Hayır, merak etme, artık kapatmam gerek. Malina odaya girdi, beni tutuyor. Onu yine tutabiliyorum. Ona tutunuyorum. Daha sıkı tutunuyorum. Orada neredeyse deli olacaktım. Hayır, yalnızca gölde değil, kabinin içinde de neredeyse deli olacaktım. Malina sakinleşinceye değin tutuyor beni, sakinleşiyorum, soruyor. Ne okuyorsun? Yanıt veriyorum. İlgileniyorum, konu beni ilgilendirmeye başlıyor. Malina, buna herhalde sen de inanmıyorsun diyor. Henüz inanmıyorsun bana diye karşılık veriyorum ve haklısın inanmamakta. Ama günün birinde yaptığın, düşündüğün ve hissettiğin her şeyle ilgilenmeye başlayabilirim. Malina daha da gülümsüyor. Buna herhalde sen kendin de inanmıyorsun. Yazların en uzunu başlayabilir artık. Tüm sokaklar bomboş, derin bir esriklik içerisinde bu ıssızlıktan geçebilirim. Albrecht Rampe'de ve Joseph Platz'da büyük kapılar kapanmış olacaktır. Burada bir zamanlar ne aramış olduğumu anımsayamıyorum. Resimler mi, albümler mi, yoksa kitaplar mı? Herhangi bir hedefim bulunmaksızın kentte dolaşıyorum çünkü yürürken duyumsuyorum. Rah köprüsünde içine bir zamanlar bir yüzük fırlatmış olduğum Tuna kanalının üstünde ise en açık ve en sarsıcı biçimde duyumsuyorum. Evliyim, bir evlilik olmuş olmalı. Artık Monzi'den gelecek kartları beklemeyeceğim, sabrımın sınırlarını genişleteceğim. Ivan'la böylesine birleşmiş kaldıktan sonra artık bunu sıyırıp atamam üzerimden. Çünkü aklın tüm gücüne karşın vücuduma olan şey söz konusu. Bu vücut sürekli yumuşak, acı veren bir çarmıha gerilmişlikle artık yalnızca Ivan'a doğru hareket edebiliyor. Bu bütün bir yaşam için böyle olacak. Prater'de bir park bekçisi yardımcı olmak istercesine konuşuyor. Burada geceleri gelen ayak takımının arasında daha fazla kalamazsınız. Evinize dönün. En iyisi eve dönüyorum. Sabahın saat 3'ünde Macar Sokağı 9 numaranın iki yanı aslan kafalarıyla süslenmiş ana kapısına dayanıp duruyorum. Sonra biraz da Macar Sokağı 6 numaranın kapısında duruyorum. Caddeden yukarı 9 numara yönüne bakarak benim çarmıha gerilmeye gidişimin tarihini canlandırıyorum gözümde. Onun evinden benim evime uzanan gönüllü gittiğim çarmıh yolunu. Pencerelerimiz karanlık. Viyana susmakta. İkinci bölüm, üçüncü adam. Malina her şeyi sormalı ama ben sorulmadan yanıtlıyorum. Yer bu kez Viyana değil, öyle bir yer ki onun adı her yerde ve hiçbir yerde. Zaman bugün değil, zaman aslında hiç yok. Çünkü dün olmuş olabilir, uzun zaman önce olmuş olabilir, yeniden olabilir, hep olabilir, birkaç şeyde hiç olmamış olacak. İçine başka zamanların karıştığı bu zamanın birimleri için bir ölçüt yok ve içine zaman içerisinde hiç var olmamışların karıştığı zaman dışılıklar içinde ölçüt yok. Malina her şeyi bilmeli ama ben saptıyorum, bilecekleri bu gecenin düşleri. Büyük bir pencere açılıyor, tüm pencerelerden gördüğüm tüm pencerelerden daha büyük bir pencere. Fakat Macar Sokağı'ndaki evimizin avlusuna değil, karanlık bir bulut tarlasına açılıyor. Bulutların altında bir göl uzanabilir. Hangi göl olabilir bu diye kuşkuya kapılıyorum. Ama göl şimdi artık donmuş değil, artık Franah değil ve bir zamanlar buzun üstünde gölün ortasında duran o duyarlılıklı erkek şarkıcılar toplulukları şimdi yitip gitmiş. Görünmeyen gölün çevresini çok sayıda mezarlık süslemekte. Mezarlıklarda haçlar yok ama her mezarın üstünde büyük ve karanlık bulutlar var. Mezarlar üstlerinde yazıların bulunduğu taşlar neredeyse gözükmüyor. Babam yanımda duruyor ve elini omzumdan çekiyor çünkü mezarcı yanımıza gelmiş. Babam emredercesine yaşlı adama bakıyor. Mezarcı babamın bu bakışından sonra korkuyla bana dönüyor. Konuşmak istiyor ama yalnızca ses çıkartmaksızın uzun bir süre dudaklarını oynatıyor ve ben ancak son cümlesini duyabiliyorum. Burası öldürülmüş kız çocukların mezarlığıdır. Bunu söylememeliydi bana. Acı acı ağlıyorum. Oda büyük ve karanlık. Hayır, pis duvarlarıyla bir salon burası. Apulia'da. Hohenstaufen'lara ait bir şato olabilir. Çünkü pencereleri ve kapıları yok. Babam beni buraya kapattı ve ona bana ne yapmak istediğini sormak istiyorum. Gel gelelim sormaya yine cesaret edemiyorum ve bir kez daha çevreme bakınıyorum. Çünkü bir kapı olmalı burada. Tek bir kapı ki dışarı çıkabileyim. Ama anlıyorum ki hiçbir şey yok burada. Hiçbir delik yok, delikler yok. Zira tümüne kara hortumlar takılmış. Duvarların çevresine yapıştırılmış, duvarlardan bir şey emmek isteyen dev sülükler gibi. Hortumları neden daha önce fark etmedim? Çünkü baştan beri buradaydılar herhalde. Yarı karanlıkta kör gibiyim. Babamı gözden yitirmemek, onunla birlikte kapıyı bulmak için duvarlar boyunca el yordamıyla ilerledim. Ama şimdi buluyorum babamı ve soruyorum. Kapıyı göster bana. Babam sakin bir hareketle ilk hortumu duvardan çıkarıyor. İçinden rüzgar esen yuvarlak bir delik görüyorum ve olduğum yere büzülüyorum. Babam ilerliyor, hortumları birer birer çıkarıyor ve ben daha bağırmaya fırsat bulamadan gazı içime çekiyorum. Ciğerlerime gittikçe daha çok gaz doluyor. Gaz odasındayım. Evet, dünyanın en büyük gaz odası ve bu odada ben yalnız başımayım. İnsan gazın içindeyken kendini savunamaz. Babam ortadan kaybolmuş, kapının yerini biliyordu ve bana göstermedi. Ve ben ölürken içimde bir istek de ölüyor. Babamı bir kez daha görmek ve ona tek bir şey söylemek isteği. Babacığım diyorum, artık orada olmayan babama. Sana ihanet etmezdim, kimselere söylemezdim. İnsan burada kendini savunamıyor. Başladığında dünya karmakarışık olmuş bile ve ben deli olduğumu biliyorum. Dünyanın ilk maddeleri henüz varlığını koruyor ama o denli berbat bir bileşim içerisindeki böylesini daha kimse görmemiştir. Üstünden boya akan otomobiller dolanıp duruyor, insanlar beliriyor, sırıtan kurtçuklar gibi ve bana doğru geldiklerinde devriliyorlar. Tümü içi saman doldurulmuş bebeklere, demir tel demetlerine, kartondan yapılma figürlere dönüşmüş ve ben bu dünya olmayan dünyada ilerlememi sürdürüyorum. Yumruklarım sıkılı, üstüme gelen ve dağılan nesnelere, makinelere karşı kendimi savunabilmek için kollarımı öne uzatmışım. Korkudan artık yürüyemez olduğumdan gözlerimi kapatıyorum ama parlak, çarpıcı, çılgın renkli boyalar yüzüme, çıplak ayaklarıma bulaşıyor. Yönümü saptamak için yeniden gözlerimi açıyorum çünkü buradan çıkış yolunu bulmak istiyorum. Sonra havaya yükseliyorum zira el ve ayak parmaklarım içi hava dolu gök mavisi balonlara dönüşmüş ve beni her şeyin daha da kötü olduğu en büyük yüksekliklere götürüyorlar. Sonra hepsi birden patlıyor ve ben düşüyorum. Düşüyorum, ayağa kalkıyorum, ayak parmaklarım kapkara kesilmiş, artık daha fazla yürüyemem. Sire. Babam şiddetli boya sahanından çıkıyor, kötücül bir alayla konuşuyor. İlerle, ilerlemene bak sen. Ve ben elimi içindeki tüm dişlerin dökülmüş olduğu ağzıma götürüyorum. Dişlerim mermer bloklardan oluşma. Aşılması olanaksız iki yığın halinde önümde duruyor. Babamdan kaçmak ve mermer duvarın öte yanına geçmek zorunda olduğumdan hiçbir şey söyleyemem. Ama bir başka dilde konuşuyorum. Ne, ne ve sonra bir sürü dilde. No, no, no, no, niyet, niyet, no, nem, nem, nein. Çünkü bizim dilimizde de yalnızca hayır diyebiliyorum. Bunun dışında bir başka dilde başka bir sözcük bulamıyorum. Tekerlekli bir sehpa, belki de Viyana'daki dev dönme dolap, sepetlerinden insan pislikleri boşaltarak üstüme geliyor ve ben, ne, nem diyorum. Ancak babam benim hayır diye bağırmama son vermek için parmaklarını kısa, tıkız, sert parmaklarını gözlerime sokuyor. Kör oldum ama ilerlemek zorundayım. Durum dayanılacak gibi değil, gülümsüyorum. Çünkü babam burada da kimse benim hayır dediğimi duymasın diye uzanıp dilimi koparmak istiyor. Oysa beni duyan hiç kimse yok. Ama babam dilimi koparmazdan önce o korkunç olay oluyor. Mavi renkli dev bir yumuşak kitle tek ses çıkarmayayım diye ağzımdan içeri giriyor. Benim mavim, benim içinde tavus kuşlarının gezindiği görkemli mavim, benim uzakların rengi olan mavim, ufuktaki mavi rastlantım. Mavi daha derine iniyor içimde, boynuma iniyor ve şimdi babam da girmesine yardımcı oluyor. Yüreğimi ve bağırsaklarımı bedenimden koparıp alıyor ama ben hala yürüyebiliyorum. Sonsuz buza varmazdan önce erimeye yüz tutmuş ilk çamurlu buza adım atıyorum ve içimde sesim yankılanıyor. Hiç insan yok mu artık burada? Şu koca dünyada tek bir insan yok mu burada? İnsan kardeşlerin arasında hiç insan kalmadı mı? Ve insan kardeşlerin arasında tek bir insanın hiç değeri yok mu? Burada benden geriye ne kalmışsa buzun içinde donuyor, bir buz parçasına dönüşüyor ve ben yukarı onların, ötekilerin o sıcak dünyada yaşadıkları yere bakıyorum. Büyük Siegfried sesleniyor bana. Önce hafif sesle ama sonra yüksek ve sabırsız çıkan sesini duyuyorum. Ne arıyorsun? Nasıl bir kitaptır aradığın? Ve benim sesim çıkmıyor. Ne istiyor Büyük Siegfried? O yukarıdan giderek daha iyi anlaşılır biçimde sesleniyor. Nasıl bir kitap olacak bu? Senin kitabın nasıl bir kitap olacak? Ansızın dönüşü olmayan bir yerden, kutbun ucundan bağırabiliyorum. Cehennem üzerine bir kitap. Cehennem üzerine bir kitap. Buz kırılıyor, ben kutbun altına batıyorum, yeryüzünün altına iniyorum. Cehennemdeyim. İnce sarı renkteki alevler birbirine dolanıyor, saçlarım alevler içerisinde ayaklarıma değin uzanıyor, ateş tükürüyorum, ateşi yutuyorum. Ne olur kurtarın beni bu saati yaşamaktan. Okul çağlarımdaki sesimle konuşuyorum ama yüksek bir bilinç düzeyinde düşünmekteyim. İşin ne denli ciddi olduğunun bilincine varmışım. Düşünmeye devam ederek dumanları tüten yere çöküyorum, yerde yatıyorum ve düşünüyorum. İnsanları hala çağırabilmem gerek. Beni kurtarabilecek olan tüm seslerle çağırabilmek zorundayım. Anneme ve kız kardeşim Eleanor'a sesleniyorum. Sıraya tam olarak uyuyorum. Yani önce anneme sesleniyorum ve onu çocukluğumda takmış olduğum ilk adıyla çağırıyorum. Sonra kız kardeşimi, sonra uyanırken babamı çağırmadığım aklıma geliyor. Buzdan ateşe gelmiş olduğum ve ateşte eridiğim için, erimekte olan bir kafam olduğu için tüm gücümü topluyorum. Hiyerarşi sırasına göre seslenmek zorundayım. Çünkü karşı büyüyü oluşturan şey sıranın kendisi. Kıyamet günü yaşanmakta. Hiçliğe doğru korkunç bir yıkılış. İçinde çıldırdığım dünya son buldu artık. Çoğu kez yaptığım gibi ellerimi başıma götürüyorum ve dehşete kapılıyorum. Çünkü tıraş edilmiş olan başımda küçük madeni plakalar var. Şaşkınlıkla çevreme bakınıyorum. Çevremde beyaz önlüklü, sevimli görünüşlü birkaç doktor oturuyor. Görüş birliğine varmış olarak kurtulduğumu söylüyorlar. Artık madeni plakalar da alınabilirmiş. Saçlarım yeniden çıkacakmış. Bir elektroşok uygulaması yapmışlar. Soruyorum. Hesabı hemen mi ödemem gerekiyor? Babam ödemez çünkü. Doktorlar sevimliliklerini bozmuyorlar. Bunun daha zamanı varmış. Önemli olan sizin kurtulmuş olmanız. Bir kez daha düşünüyorum. İkinci kez uyanıyorum. Ama ben asla yataktan düşmedim. Ortada doktorlar yok. Saçlarım da yerinde. Malina beni kaldırıyor ve yeniden yatağa yatırıyor. Malina. Hiç kıpırdama. Yok bir şey. Ama söyle bana artık. Kimdir senin baban? Ben. Ve hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Gerçekten burada mıyım? Sen gerçekten burada mısın? Malina. Tanrım, neden hep babam deyip duruyorsun? Ben. Bana anımsattığın iyi oldu ama bırak. Uzun bir süre düşüneyim. Üstümü ört. Kim olabilir benim babam? Örneğin sen. Babamın kim olduğunu biliyor musun? Malina. Bırakalım bunu. Ben. Diyelim ki ben bir şeyler canlandırıyorum kafamda bu konuda. Sen hiç canlandırmaz mısın? Malina. Kurnazlık edip kaçamak yapmak mı istediğin? Ben. Belki seni de bir kez olsun aldatmak istiyorum. Yalnız tek bir şeyi açıkla bana. Babamın babam olmadığı sonucuna neden vardın? Malina. Kimdir senin baban? Ben. Bilmiyorum. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Sen daha akıllısın, sen her şeyi bilirsin hep. Bu her şeyi bilmenle beni hasta ediyorsun. Bu durum seni de sık sık hasta etmez mi? Ama hayır, seni asla etmez. Ayaklarımı ısıt, evet, teşekkür ederim. Yalnızca ayaklarım uykuya dalmış.